Ayrım 5.
Tarihimizle yüzleşmek. Emre Kongar. 2. kaset 1. yüz. Sayfa 58. Oysa Osmanlı tarihi bir din tarım imparatorluğu tarihidir ve bu tür imparatorluklarda egemenliğin dine ve geleneğe dayandığı bilindiğinden bütün mezhep ve inanç kavgalarının kanlı bitmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Tarihe ve bilime aykırı olan davranış artık egemenliğin halka, millete dayalı olarak kullanıldığı günümüzde hala din ve mezhep duygularını siyasal iktidar için sömürmektir. Unutulmamalıdır ki bu davranış çağımıza göre sadece gericilik değil, aynı zamanda Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olaylarında görüldüğü gibi sonucu kanlı gelen bir inanç tahrikçiliğidir de. Hurufilerin ataları, Karmatiler. Hurufilerden söz edilince Karmatileri anımsamamak olamaz. İslam tarihinin nedenli çapraşık, nedenli kanlı ve çatışmalı olduğunu vurgulayan İsmailiye mezheplerinden biridir Karmatiler. Karmatiler, 9. yüzyılda ortaya çıkmış olan ilk İslam komüncüleridir. Siz bunu komünistleri diye de okuyabilirsiniz. Yani Anadolu'da Fetret devrinde önem kazanan Şeyh Bedrettin hareketinin hurufilik gibi mezhep mensuplarının ataları. Karmatilik gizli bir örgüt, tarihteki ve günümüzdeki bütün gizli örgütlerin anası, Hasan Sabbah'ın haşhaşinlerine de kaynaklık ediyorlar. Fütüvve yani ahilik de bunlardan geliyor. Arap Yarımadası'nın güneyinde korsanlık yapıyorlar. Zenginden alıp yoksula vermek genel uygulamaları. Bu açıdan Robin Hood'un da ataları. 930 yılında Mekke'yi fethedip Hacer-i Esved'i kaçırıyorlar. Karmatilerle başa çıkamayan Abbasiler Selçuklu Sultanı Melikşah'tan yardım istemek zorunda kalıyor. İçki haram değil, şarap içiyorlar. Güneş doğmadan iki rekat, güneş battıktan sonra da iki rekat namaz kılmanın, yılda iki gün oruç tutmanın yeterli olduğuna inanıyorlar. Kıbleleri Mekke değil, Kudüs. İslam tarihinde daha nice garip ve anlaşılması zor mezhep var. Devletin mezhebi tabii bütün bunlara kuşkuyla bakıyor ve eline fırsat geçer geçmez derhal ortadan kaldırıyor. Çünkü mezhep farkı o zaman için siyasal muhalefet anlamını taşıyor. Osmanlı'nın hurufileri yakmış olması dönemin siyasal gerçekleri çerçevesinde son derece doğal bir eylemdir. Asla imparatorluğun suçlanmasına yol açamaz. Bu konularda en güvenilir kaynak İslam ansiklopedisidir. Ayrıca İsmet Zeki Eyüboğlu'nun Tasavvuf, Tarikatlar, Mezhepler Tarihi adlı kitabına, Abdülbaki Gölpınarlı'nın Şiilik adlı eserine ve Faik Bulut'un kitaplarına bakılabilir. Büyük Osmanlı bilgini takip ettim ve top ateşiyle yerle bir edilen ilk gözlemevi. Sevgili okurlarım, çökmüş sözde bir laik eğitim sistemi ve onun yerine geçirilmek istenen dinci sözde bir imam hatip düzeni çocuklarımızı hem kara cahil hem de dogmatik düşünceye yatkın bir biçimde yetiştirdiği için ne kendi tarihimizi ne de dünya tarihini biliyoruz. Çocuklarımıza Galilei'yi biraz öğretiriz, o da yalan yanlış. Ama yine de hemen herkes Galilei'yi tanır ama kimsenin Takiyettin'den haberi yoktur. Çünkü Takiyettin'den söz etmeyiz. Galile'nin yargılanışından 30 yıl kadar önce Şeyhülislam kışkırtmasıyla 3. Murat'ın emrinde 15 kadar bilim insanı olan çağının en ileri araç ve gereçlerini kullanarak gökyüzünün sırlarını çözmeye çalışan Takiyettin'in gözlem evini, rasathanesini uğursuzluk getirir diye denizden kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya bombardıman ettirerek yıktırdığını kimse ne anımsar ne okutur. Bir Osmanlı aliminin öyküsü. Takiyettin 1526 yılında Mısır'da doğmuştur. İyi bir eğitimden sonra Tennis kadılığına atanmıştır. Kadı olduğu sırada 25 metre derinliğinde bir kuyu kazdırarak gözlemlerde bulunmuştur. Daha sonra İstanbul'a gelen Takiyettin, Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine 1571'de müneccim başılığı atanmıştır. Takiyettin dönemin padişahı 3. Murat'a ünlü Türk devlet adamı ve müneccimi Ulu Bey'in yaptığı, kullanılan zicin yani yıldız kümelerinin ve burçların durumunu gösteren horoskopların dayandığı hesapların eskiliğini, yeni gözlemler yapılması gerektiğini bildiren bir rapor verir. Tam bu noktada bir an durup tarih yazımındaki bir terim saptırmasından söz etmek istiyorum. Tarih anlatılırken esas olarak görevi müneccimlik yani bugünün terimleriyle astrologluk olanlara, yıldız falı bakarak gelecekten haber verenlere genellikle astronom yani gökbilimci denir. Aradaki fark astronomların gökbilimci, astrologların yani müneccimlerin ise kahin yani gelecekten haber veren kişiler olmasıdır. Tabii o dönemde bütün müneccimler, müneccim ilmi nücumdan yani yıldızlar ilminden gelen bir sözcüktür, aynı zamanda birer astronomdur. Bu açıdan başta büyük Türk bilgini ve devlet adamı Uluğ Bey olmak kaydıyla eski dönemlerin müneccimlerini astronom, gökbilimci diye nitelemek hem doğru hem yanlıştır. Doğrudur çünkü bunlar ziç yahut zayiçe, ziç cetvel, zayiçe bu cetvellerden çıkan sonuçlara denir ama zamanla bu terimler birbiri yerine kullanılır olmuştur. Denilen horoskopları düzenlemek için gökyüzünü incelemiş ve astronominin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Yanlıştır çünkü amaçları bilimin gelişmesi değil, gayipten bilinmeyenden haber vermektir. Evet, işte padişaha bir rasathane kurulması için rapor veren Takiyettin zamanının en ünlü matematikçisi ve müneccimidir. 3. Murat Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa'yı ve ünlü bilgin Saadüddin Efendi'yi 1575'te bu yeni gözlemevinin yani rasathanenin inşası için görevlendirir. İstanbul'da Tophane sırtlarında kurulan gözlemevi Avrupa'da hayranlıkla anılan benzerlerinden hiç de aşağı kalmaz. İçinde dönemin pek çok ölçü ve hesap araç gereci vardır. Takiyettin pek çok araç ve gerecini kendi üretmiş, matematik ve astronomi alanında özgün gözlemler ve hesaplamalar yapmıştır. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa gözlemevini topa tutarak yerle bir ediyor. Emrinde 15 başka bilgin çalışan Takiyettin, müneccim başı olarak saraydaki pek çok kişinin kıskançlığını üzerine çeker. 1577'de gökyüzünde görülen bir kuyruklu yıldız uğursuzluk alameti sayılır. Derken 1578'e veba salgını başlar. Bilindiği gibi veba salgınları Avrupa'da Tanrı'nın bir cezası sanıldığı için Engizisyon mahkemeleri kararıyla pek çok kadın, cadı ve pek çok Yahudi dinsiz diye yakılmıştır. Ne yazık ki Osmanlı'da da veba salgını Allah'ın bir cezası sayıldığı için pek çok sorumlu aranmış, bu arada gökyüzünü gözlemleyen Takiyettin'in rasathanesi de bu sorumlular arasında görülmüştür. Bu arada 1579 yılında Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümü onu en büyük destekçisinden mahrum bırakır. Sarayda büyük bilgin Saadüddin'i ve Takiyettin'i çekemeyenlerin gücü de artmıştır. Şeyhülislam Kadızade onları çekemeyenlerin başında gelir. Padişaha yolladığı mektuplar rasat icrasının yani gözlem yapmanın eflakin yani evrenin Allah'ın sırlarını öğrenmeye teşebbüs mahiyetinde bir küstahlık olduğunu, rasathane ihdas eden yani gözlemevi kuran devletlerin zeval bulduğunu yani yıkıldığını bildirir. Sonunda 1580 yılında Padişah 3. Murat, Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya bir hattı hümayun göndererek gözlemevinin yıkılmasını emreder. Kılıç Ali Paşa gemileriyle bir gece Tophane önüne gelir ve rasathaneyi yerle bir eder. Kılıç Ali Paşa aslen Luca Galanti adında bir İtalyandır. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun 16 yıl boyunca kaptanı deryalığını yani deniz kuvvetleri komutanlığını yapan Kılıç Ali Paşa'nın Uluç Ali Reis adıyla tanınan bir korsan ve Luca Galanti adında bir İtalyan olduğunu belirtmeliyim. Napoli'ye papaz olmaya giderken Cezayir korsanlarından Ali Ahmet Reis tarafından esir edilir. Bir süre kadırgalarda forsalık yaptıktan sonra yapılan savaşlarda cesareti ve kahramanlığıyla göze çarpar, reisi Ali'nin adını alarak Müslüman olur. Daha sonra Turgut Reis'in donanmasına katılır. Osmanlı donanmasının Haçlı donanması tarafından yenilgiye uğratıldığı 1571 İnebahtı veya Lepanto felaketinden kurtulup İstanbul'a girişi kaptanı deryalıkla ödüllendirildi. Böylece Uluç Ali Reis Kılıç Ali Paşa oldu. Osmanlı'nın devşirme politikası sadece sarayda ve karada değil denizlerde de işe yarıyordu. İşte toplarıyla Takiyettin'in gözlem evini yıkan kaptanı derya bu Kılıç Ali Paşa'dır. Sevgili okurlarım, aman burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Kılıç Ali Paşa'nın öyküsünü sadece ilginç olduğu için anlattım. Yoksa maksadım, bakın, Hristiyan kökenli bir kaptan özbeöz Müslüman bir bilginin gözlemevini nasıl yıktı demek değildi. Zaten Takiyettin'in gözlemevinin öyküsünden anlaşılacağı gibi, yıkma kararı başta Şeyhülislam olmak üzere dönemin özbeöz Müslüman devlet adamlarınca verilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki ünlü Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa da bir devşirmedir ve rasathanenin yapımına destek vermiştir. Bana kalsa Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemini devlet adamlarının ölümü veya savaşlar ya da anlaşmalarla değil, rasathanenin topa tutularak yıkılmasıyla başlatırdım. Çünkü bu olay Osmanlı'nın yıkılışının ardındaki zihniyeti yansıtır. İmparatorluğun niçin geri kaldığını Osmanlı'nın bilime bakışı açısından irdelemek isteyenler, Erdal İnönü'nün Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı adıyla TÜBA tarafından 2003 yılında yayınlanan iki konferansın metnine bakabilirler. Osmanlı'yı çökerten dış borç süreci Kırım Savaşı ile başlar. Resmi tarih anlayışımızın yanlış değerlendirdiği olaylardan biri de Kırım Savaşı'dır. 1853'te başlayıp 1856'da biten bu savaş, genellikle resmi tarih tarafından Osmanlı'nın Ruslara karşı kazandığı bir zafer ve imparatorluğu yeniden Avrupa'nın büyük devletleri arasına sokan bir olay olarak görülür. Oysa durum bambaşkadır. Kırım Savaşı Osmanlı'nın mali, siyasi ve fiili çöküş sürecine yol açan mekanizmayı, yani dış borç batağını başlatan ve böylece sonuç olarak imparatorluğun tarih sahnesinden silinmesine yol açan savaştır. Kırım Savaşı'nın ardında dönen dolaplar. Savaş aslında hem bir Rus saldırısı hem de bir İngiliz-Fransız kışkırtması sonunda başlamıştır. 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Rus Çarı'na Osmanlı'nın Ortodoks tebaasının koruyuculuğunun verilmesiyle doruk noktasına ulaşan Rus-İngiliz rekabeti araya Fransızların da girmesiyle Kırım Savaşı'na yol açmıştır. Anlaşmazlık konusu da çok ilginçtir. Günümüzdeki küresel terörün kaynağı olan Orta Doğu sorunu ve Kudüs'ün yönetimi yatar Kırım Savaşı'nın altında. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'teki hizmetlerin görülmesinde Katolik Hristiyanlarla Ortodoks Hristiyanlar arasında bir denge gözetmektedir. Rusya bu hizmetler konusunda Ortodokslara haksızlık edildiğini öne sürer ve belli ayrıcalıklar ister. Fransa ise Kudüs'teki hizmetlerin Katolikler tarafından yerine getirilmesine ısrarlıdır. İki ateş arasında kalan Osmanlı İmparatorluğu, Hristiyanlar bakımından kutsal olan yerlerin Müslümanlar için de mukaddes olduğunu belirtir ve hizmetlerin Müslümanlarca yerine getirilmesine karar verir. İşte bu noktada Osmanlı'nın paylaşılması anlamını taşıyan Doğu sorunu fiilen gündeme gelir. Rusya İngiltere'ye Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasını önerir. Bu öneride Osmanlı İmparatorluğu'nu bundan sonra betimleyecek olan hasta adam deyimi de kullanılmıştır. Rusya'nın güneye inmesinden çekinen İngiltere bu gizli öneriyi Osmanlılara haber verir. Sonunda Rusya kutsal yerlerin yönetiminde Ortodokslara öncelik verilmesi isteğini bir ultimatum ile Osmanlı İmparatorluğu'na bildirir. Osmanlıların buna yanıtı Ortodoksların konumlarının Fatih ve Kanuni dönemlerindeki fermanlarla belirlendiği ve bu fermanların dışına çıkılamayacağı biçiminde olur. Bu karar Rus ultimatomunun reddi anlamına gelmektedir. Rus çarı bu yanıta sultanın elini yanağımda hissediyorum diyerek tepki verir ve savaş başlar. Doğu sorunu. Aslında olay temelde Doğu sorunu adıyla bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılma sorunudur. İmparatorluk üzerindeki iddialarını Osmanlıların Hristiyan tebaası üzerindeki ayrıcalıklar ve oyunlarla sürdürmek isteyen batılı ülkeler kendi aralarında anlaşamadıkları için Osmanlı'yı da birbirlerine karşı kışkırtmaktadırlar. Doğu sorunu Osmanlı üzerinde emelleri olan İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya arasında rekabete yol açmıştır. Kırım Savaşı'nın çıktığı dönem Tanzimat Osmanlılarının İngiliz nüfuzu altına girmesinden rahatsız olan Rusya'nın bu nüfuzu kırmak için büyük çabalar gösterdiği bir dönemdir. 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması ve bunu izleyen 1839 Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı Osmanlı İmparatorluğu'nu büyük ölçüde İngiliz nüfuzu altına sokmuştur. Rusya bu durumdan çok rahatsızdır. İşte Kırım Savaşı da böyle bir rekabete dayalıdır. Savaş Rusya'nın Ortodoks tebaanın hakları bahanesiyle Romanya'yı Eflak Boğ'dan işgal ederek Osmanlı'ya saldırması sonucunda çıkmış, İngiltere ile Fransa'nın ve sonradan Sardunya Krallığı'nın Piemonte imparatorluğa destek vermesiyle devam etmiştir. Yani her ne kadar süreç olarak İngiltere'nin Osmanlı'yı Rusya'ya karşı kışkırtması söz konusu ise de Ruslar da Osmanlı üzerindeki İngiliz etkisini kırmak ve kendi nüfuzlarını geliştirmek için kullandıkları Ortodoks tebaayı bahane ederek savaşı başlatan taraftır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin'in Boğazlar'da ortak savunma ve üs, Kars ve Ardahan'dan toprak isteklerini ileri sürerek Türkiye Cumhuriyeti'ni batıya mahkum ettiğini ileride ele alacağım. Öyle anlaşılıyor ki Rus-Sovyet açgözlülüğü zaman zaman ortaya çıkmakta ve hem Osmanlıların hem de Türkiye'nin batıya daha fazla yakınlaşmasına, hatta batı ile bütünleşmesine yol açmaktadır. Siz isterseniz bu satırları batı emperyalizmine kurban etmektedir diye de okuyabilirsiniz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım istemek için batıya başvurmasıyla başlayan, yani eşitlikçi olmayan bir ilişki ne yazık ki sonuç olarak sömürülmeye yol açmaktadır. Kırım Savaşı'nın özellikleri. Kırım Savaşı özellikle İngilizlerin anılarıyla tarihe geçmiş pek çok olayın kaynağı olur. Örneğin ünlü lambalı kadın Florence Nightingale bu savaşta hemşireliğin simgesi haline gelir. Fotoğraf makinesinin ilk kez kullanıldığı savaş da Kırım Savaşı'dır. Florence Nightingale'in bu denli ünlü olması savaş sırasında çekilen fotoğraflarına da bağlanabilir. Komutanlar arasındaki rekabet, ünlü hafif süvari alayı efsanesi hep İngiliz kaynaklarının tarihe mal ettiği malzemelerdir. Bu savaş Osmanlıları da çok etkilemiştir. Örneğin Namık Kemal'in ünlü Vatan Yahu Silistre oyunu, Silistre Kalesi'ni savunan 10 bin Osmanlı askerinin 80 bin kişilik Rus ordusunu perişan eden efsanevi zaferi üzerinedir. Kırım Savaşı'nın ilginç yönlerinden biri de, daha Fransız ve İngilizler savaşa girmeden önce Rusların Sinop'taki 12 gemilik Osmanlı filosunu basıp gemileri batırması, kenti yakıp yıkmasıdır. Bu baskında 6 tane de ticari gemi batırılmış, 2000'den fazla Osmanlı askeri şehit olmuş, Sinop'ta 2500 ev oturulamayacak hale gelmiş, sivil halktan da ölenler olmuştur. Bu baskın Avrupa basınında büyük yankılar uyandırmış, Fransa ve İngiltere'nin savaşa girmesi kolaylaşmıştır. Mustafa Reşit Paşa'nın bilhassa eski gemilerden oluşan bir donanmayı Sinop'a yolladığı, bunun Fransa ve İngiltere'yi savaşa sokmak için bir oyun olduğu rivayet edilir. Aynen Amerikalıların Pearl Harbor baskınını bilmelerine karşın, bu baskını önlemeyerek İkinci Dünya Savaşı'na girmek için kamuoyunu etkilemekte kullandıklarına ilişkin olan rivayetler gibi. Her savaş kendi oyunlarını, efsanelerini ve rivayetlerini de birlikte getirmektedir. Kırım Savaşı da böyle bir savaştır. Örneğin İngilizlerin Osmanlıları Rus Savaşı ile meşgul ederken Hindistan'daki Müslüman Gürganiye, yani Babürler Devleti'ni ortadan kaldırdıkları ve Hindistan'a tümüyle el koydukları da öne sürülen yorumlardan biridir. Kırım Savaşı'nın hiç üzerinde durulmayan bir sonucu da bu savaş dolayısıyla Ege Adalarına ve Anadolu'ya gelen İngilizlerin arkeolojik yağmayı hızlandırmış olmalarıdır. Tarih bilinci gelişmemiş Osmanlı yönetimini ikna eden İngilizler pek çok arkeolojik eseri İngiltere'ye götürmüşlerdir. Borçlanma başlıyor. Kırım Savaşı'ndan çok önce İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'na borç verme girişiminde bulunmuş, bunun için özel çabalar göstermiş ama yetkilileri ikna edememişti. Şimdi bu tarih derlememizde bir başka tarihi belgeden alıntı yapalım. 2002'de seçimleri kazanan AKP tarafından kurulmuş olan 58. hükümette, Kültür Bakanı olan, bir süre sonra yine AKP tarafından kurulan 59. hükümette, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen doçent Hüseyin Çelik, 1999 yılında DYP Van milletvekilidir. O zamanlar bugün bir üyesi olduğu AKP hükümetinin tümüyle bağımlı bulunduğu IMF'nin programlarına çok karşıdır. 2000 yılı bütçesi üzerinde 1999 yılında mensup olduğu DYP grubu adına mecliste yaptığı konuşmada o zamanki hükümetin dış borç politikasını eleştirir ve ibret olsun diye Osmanlı'nın dış borç sürecinin nasıl başladığını anlatır. Bu belge hem Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borç serüveninin nasıl başladığını anlatması hem de güncel bir politikacının parti değiştirdiği zaman düşüncelerinin de nasıl değiştiğini göstermesi bakımından çok ilginçtir. Osmanlı Devleti 19. asrın başına kadar kesinlikle dış borç almadan devam etmiştir. İlk defa 1828'deki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşma gereği Osmanlı Devleti Rusya'ya çok ciddi bir maddi tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı da para bulması gerekmektedir. Bunu fırsat bilen İngiliz ve Fransız sermayedarlar hemen devreye girerek Osmanlı Devleti'ni borçlandırmak için özel bir gayret içerisine girmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin borçlanma serüvenini anlatan İngiliz diplomat David Urquhart der ki, Osmanlı Devleti'ni borçlandırma görevi bana verildi. İngiliz sermayedarlarının ve İngiliz hükümetinin bana verdiği talimat şu şekildeydi. Mutlak surette git İstanbul'a ve sana teklif ettiğimiz borçları Osmanlı Devleti'ne, yöneticilerine kabul ettir. İstanbul'a geldim. O gün maliyeden sorumlu olan Nazır Akif Paşa'ydı. Ben çok ısrar ettim. Osmanlı Devleti'nin büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldığını ve kendilerine dış borç vermek istediğimizi söyledim. Akif Paşa bana dedi ki, ben böyle tarihi ve milli bir felaket karşısında sizin uzattığınız borcu almayacağım. Ben halkıma müracaat edeceğim. Halkımdan fedakarlık isteyeceğim. Ama size borçlanmayacağım. Ben halkımın etiyle, dışıyla, tırnağıyla kazandığı paraları size faiz olarak ödeyemem. Benim dinim benden sonraki nesilleri borçlandırmayı men etmiştir dedi ve kesin bir dille reddetti. David Urquhart daha sonra Osmanlıları, Türkleri tanıdıktan sonra çok ciddi ve gerçekten samimi bir Türk dostu olmuştur. İngiltere'de Türkofiller denilen bir grup vardır. Bunların başını çeker ve kendisi Foreign Affairs Committee adı altında İngiltere'de 21 şubesi olan Türk dostu komiteler kurar ve David Urquhart Sultan Abdülmecit'ten başlamak üzere Sultan Abdülaziz'e ve Sultan Abdülhamit'e mektuplar yazarak Osmanlı Devleti'nin dış borçlanmasının ne tür mahsurlar içerdiğini uzun uzadıya anlatır. Sultan Abdülaziz'e gönderdiği 46 sayfalık bir mektupta majesteleri, işte ilk defa dış borcu ben getirdim, teklif ettim ve bu şekilde reddedildi. Ama daha sonraki sizin vezirleriniz bu uzatılan dış borcu adeta ulufe zannettiler ve borç aldılar. Borcu ödemek için yine borç aldılar. Borç faizini ödemek için yine borç aldılar. Ve Osmanlı Devleti'nin borçlarından dolayı majesteleri, sizin şu anda Avrupa'daki pazarlık gücünüz sıfıra inmiştir. Avrupa ülkeleri karşısında başınız dik bir şekilde dünya sahnesinde kalmak istiyorsanız, kendinizi bu dış borç belasından kurtarın diye özellikle uzun uzadıya ısrar eder. Kaynak www.hüseyinçelik.net. Borç sarmalı. 3 Temmuz 1853'te Rusya'nın 35 bin asker ve 72 topla Osmanlı topraklarına Eflak Boğdan, bugünkü Romanya, saldırmasıyla Kırım Savaşı fiilen başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu bir süre Rusya ile tek başına savaşır, fakat mali kaynakları böyle bir savaşı sürdürmeye yeterli değildir. 1854'te Fransa ve İngiltere son derece karmaşık ilişkiler sonunda Osmanlıların yanında Rusya'ya karşı savaşa girer ve Osmanlı Devleti tarihinin ilk dış borcunu alır. Tabii savaşmak için mali kaynak gereksinmesi içinde olan Osmanlı'ya dostlar yardım etmeyecek de kim edecektir? İlk borç 1854 yılında alınır, miktarı 2.57 milyon Osmanlı lirasıdır. Bu borç yetersiz kalınca 1855 yılında 5.64 milyon Osmanlı lirası daha borç alınır. Artık dış borç sarmalı başlamıştır. Bu sarmal imparatorluğun iflasına, yani yok oluşuna kadar sürecektir. Bu tarihten sonra alınan borçlar ya eski borçların ödenmesi ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı gibi savaşların ve yenilgilerin finansmanı için kullanılır. Sadece 1870 yılındaki 10,5 milyonluk borç Rumeli Demiryolu'nun inşası için alınmıştır. Ama bu miktar iflasın gerçekleştiği 1881 yılında 237 milyon Osmanlı lirasına ulaşan borç miktarı içinde devede kulaktır. Yani endüstri üretimi yetersiz olan, yabancı ülkelerin sömürüsü altında gelişemeyen Osmanlı ekonomisi, aldığı dış borçları ödemek için yeni dış borçlar almış, bu süreç onun tarih sahnesinden silinmesine yol açmıştır. Dış borçlar Osmanlı İmparatorluğunu batırmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti 1954 yılına kadar bu borçları ödemeye devam etmiştir. Demek ki 1854 yılında başlayan bu süreç tam 100 yıl boyunca Anadolu'nun dış borç boyunduruğu altına girmesine yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı 20 Aralık 1881'de gerçekleşir. Sevgili okurlarım, sizce Osmanlı İmparatorluğu ne zaman son bulmuştur? Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Mondros Ateşkesi'yle mi? Yoksa Sevr Anlaşması'nın imzalandığı gün müdür Osmanlı'nın yok oluş tarihi? Belki de kimilerimiz TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'yi Osmanlı'nın sonu olarak kabul edebilir. Olaya devletler açısından bakıldığında 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Osmanlı'nın kesin ortadan kalkış gününü simgeler. Tabii bütün bu olasılıklar hem tarih hem de siyaset açısından anlamlı ve geçerli. Ama bana sorarsanız imparatorluğun yıkılış tarihi, borçlar yönetimini, Düyun-u Umumiye İdaresi kuran Muharrem kararnamesinin ilan edildiği gündür. 20 Aralık 1881. Büyük bir tarihsel rastlantı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yok oluş sürecinden yepyeni bir cumhuriyet yaratacak olan lider Mustafa Kemal Atatürk de aynı yıl doğmuştur. Öyle anlaşılıyor ki hızlı değişim dönemlerinde tarih ana sadece o günü belirlemekle kalmıyor, pek çok gelecek olayın tohumlarını da karnında taşıyor. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kuruluşu. Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kuruluşunu imparatorluğun yıkılış tarihi olarak kabul etmemin simgesel bir anlamı da var. Biliyorsunuz Türk-İslam devlet geleneğinde bir hükümdarın egemenliğinin ilanında iki simgesel olay vardır. Hükümdarın adına hutbe okunur ve sikke kesilir, yani para bastırılır. Hükümdar egemenliğini Allah adına ve ekonomik bağımsızlığa sahip olarak ilan eder. İşte Düyun-u Umumiye'nin kuruluşu bu simgesel anlamda da Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik bağımsızlığını yitirmesi anlamında da devletin sona erişini vurgular. Aslında artık ekonomik olarak bütünüyle çökmüş olan Osmanlı İmparatorluğu daha 1865'te borçlarının faizlerini ödeyemez duruma düşmüştü. Bir yandan ekonomik olan haksızlıklar, öte yandan yeni borç gereksinmesi Osmanlıları tümüyle yabancı finans kaynaklarının denetimine sokmuştu. Sonunda devlet iflas etti. İmparatorluğun alacaklıları devletin en sağlam gelirlerine el koydu. Batılı ülkelerin alacaklıları tarafından kurulan Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Meclisi, İngiliz, Hollandalı, Fransız, Alman, İtalyan, Osmanlı ve öncelikle alacaklılar temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir kuruldu. Yönetim bugünkü İstanbul Lisesi binasında çalışıyordu. Bütçenin 1/3'ünden fazlasını oluşturan tütün, tuz, ipek, içki, pul ve av vergilerine el konmuştu. Bu vergiler toplanması en kolay ve güvence altında olan vergilerdi. Düyun-u Umumiye memurları yanlarında jandarmalar, köylünün tarlasındaki ürüne el koyarak gerekli tahsilatı yaparlardı. Zaten mültezim zulmünden bıkmış olan Çilekeş Anadolu köylüsünün başına yeni bir dert daha açılmıştı. Ege dolaylarında hala Düyun-u Umumiye memurlarının jandarma ile birlikte yaptığı vergi tahsilatına ilişkin zulüm öyküleri anlatılır. Düyun-u Umumiye Meclisi üyeleri yılda 2000 İngiliz lirası maaş alırlardı. İstanbul'da oturanların maaşı 1200 İngiliz lirasıydı. Osmanlı Devleti kendi memurlarına para ödeyemezken Düyun-u Umumiye'de çalışanlar maaşlarını muntazaman alırlardı. Çünkü borç ödemeleri yapılan tahsilattan masraflar düştükten sonra yapılırdı. Rivayet edilir ki aileler Osmanlı Devleti'nde katip olanlara kız vermekle nazlanır ama damat adayı Düyun-u Umumiye'de çalışıyorsa evlenmeye derhal izin verilirdi. Muharrem kararnamesinin yayınlanma tarihi olan 1881'den 1. Dünya Savaşı'nın sonu olan 1918'e kadar geçen 37 yıl boyunca Osmanlı'nın yaşamasının nedeni İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya arasında Doğu sorununun nasıl çözüleceği yani imparatorluğun nasıl bölüneceği konusunda bir anlaşmaya varılamamış olmasıdır. İmparatorluk Kırım Savaşı sırasında ilk borcun alınmasından 27 yıl sonra iflas etmiş ve çökmüş, ekonomik olarak işgal edilmiş, bu çöküşten 37 yıl sonra da 1. Dünya Savaşı sonrasında askeri olarak işgal edilmiştir. Demek ki Osmanlı Devleti ilk borçlarını aldıktan 64 yıl sonra çökmüş, yani can çekişmesi 64 yıl sürmüştür. Zaten bu 64 yıl boyunca yaşamış olmasını da yukarıda belirttiğim gibi kendisini paylaşmak isteyen Avrupalı devletlerin aralarında anlaşamamalarına borçludur. Osmanlı'nın ünlü denge politikası işte kendisini paylaşmak isteyen bu devletleri birbirine karşı kullanma politikasıdır ve yeni kuşaklara başarılı politika diye anlatılır. Sevgili okurlarım, bu konuya ilgi duyanlar mutlaka Emine Kıray'ın yazdığı, İletişim Yayınları tarafından 1993 yılında yayınlanan Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar adlı kitabı okumalılar. Osmanlı borçlarını yalnız Türkiye Cumhuriyeti ödemedi. Sevgili okurlarım, yakın tarihimizin çok iyi bilinmeyen bölümlerinden biri de Osmanlı borçlarının Lozan'dan sonraki durumudur. Önce Lozan'ı kısaca anımsayalım. Lozan'da Osmanlı borçları konusunda İsmet Paşa'nın iki büyük başarısı vardır. Birinci olarak bu borçlar Lozan'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında kalan ve eski Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde bulunan ülkeler arasında da paylaştırılmıştır. İkinci olarak bu paylaşma sadece faizleri değil, ana parayı da kapsayacak biçimde hesaplanmıştır. Türk ansiklopedisinden aldığım aşağıdaki liste Osmanlı borçlarının her devlete düşen hissesini göstermektedir. Türkiye 84.597.495, Suriye Lübnan 11.108.858, Yunanistan 11.054.534, Irak 6.772.142, Yugoslavya 5.435.597, Filistin 3.284.429, Bulgaristan 1.776.354, Arnavutluk 1.633.233, Hicaz, Suudi Arabistan 1.499.518, Yemen 1.182.104, Ürdün 733.610, İtalya 243.200, Necit, Suudi Arabistan 129.150, Ma'an, Güney Ürdün 128.728, Asir, Suudi Arabistan 26.138. Lozan'dan sonra Düyun-u Umumiye idaresi kaldırıldı ve yerine Paris'te bir yönetim kuruldu. Düyun-u Umumiye'nin bütün malları ve kadroları Türkiye'ye devredildi. Daha sonra 1933'te Osmanlı borçları yeniden gözden geçirildi ve bu tarihten sonra yapılan muntazam ödemelerle konulan süreden 29 yıl önce 1954 yılında Genç Cumhuriyet kendi payına düşen bütün borçları ödedi. İtalya 1926'da, Filistin 1928'de, Suriye ve Lübnan 1933'te, Irak 1934'te, Ürdün ve Ma'an 1945'te, Bulgaristan 1955'te ve Yugoslavya 1960'da borçlarını ödemişlerdir. Bunlara karşılık Yunanistan, Suudi Arabistan, Hicaz, Necid, Asir, Arnavutluk ve Yemen hiçbir borç ödemesinde bulunmamışlardır. Görüldüğü gibi batılı alacaklar borçlar konusunda bile ülkeler arasında ayrımcılık yapmışlar ve aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler hiçbir ödeme yapmadan bu yükümlülüklerinden kurtulmuşlardır. Bu da tarihin tatsız ve ülkemizdeki resmi tarihi anlayışın üzerinde pek de durmadığı olaylarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu neden çöktü? Sevgili okurlarım, resmi tarihin de gayri resmi tarihin de bir türlü akılcı ve bilimsel bir biçimde açıklayamadığı olgu, Osmanlı İmparatorluğu'nun neden çökmüş olduğudur. Belki şöyle sorarsak konunun önemi daha iyi anlaşılabilir. Fatih döneminde dünyanın en güçlü teknolojik ve ideolojik devleti olan Osmanlı, nasıl olmuş da bir süre sonra duraklama, sonra da gerileme dönemine girmiş ve sonunda çökmüştür. Yani bir dönem dünyanın en güçlü imparatorluğu ne olmuştur da duraklama ve gerileme dönemine girmiş, bu süreçten kurtulamayıp çökmüştür. Resmi tarihin bu soruya verdiği yanıt, imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşmış olması gibi bilime ve akla uymayan gerekçelerle doludur. Örneğin bu gerekçenin sahipleri imparatorluğun doğal sınırlarının niçin Viyana'dan geçtiğini, Berlin'den geçmediğini nasıl açıklayacaklardır, doğrusu merak ediyorum. Bir başka açıklama, İslam dinin tutucu niteliğinden dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nun matbaa gibi dünyadaki yenilikleri almakta gecikliğidir. Bu açıklamayı yapanlar değişim dönemlerinde bütün dinlerin tutucu işlev gördüğü gerçeğini ve Hristiyanlığın Müslümanlıktan çok daha reaksiyoner nitelikler taşıdığını unutmuşlardır. Onlara tek bir soru sormak gerekir. Galilei kim yargılamıştır? Bir şeriat mahkemesi mi? Bildiğiniz gibi Galilei'yi yargılayan mahkeme bir engizisyon mahkemesidir. Hem de yargılama gerekçesi dünyanın güneşin etrafında dönmediği konusundaki kilise dogmasına karşı çıkmasıdır. Üstelik yargılama tarihi 1600'lerin başıdır. Daha önce belirttiğim gibi Osmanlıların Tophane'deki gözlem evini topa tutarak yok ettiği tarihten 30 yıl kadar sonra. Yani nasıl oluyor da dünya ve evren hakkında bu denli baskıcı ve yanlış kavramlara sahip olan Hristiyanlık gelişmeyi ve ilerlemeyi engellemiyor da Müslümanlık engelliyor? Bu sorunun yanıtı yoktur. Müslümanlık değişim döneminde yeniliklere karşı tutucu bir görev üstlenmiş, bütün gerici eylemler şeriat adına yapılmıştır. Ama Hristiyanlık da bu konuda Müslümanlıktan farklı değildir. Hristiyanlığın reform hareketiyle nitelik değiştirmesi de bu sorunun yanıtı olamaz. Çünkü o zaman soru neden Hristiyanlığın egemen olduğu toplumsal yapı bu değişime izin veriyor da Müslümanlığın egemen olduğu toplumda böyle bir değişim görülmüyor biçimini alır. Yani imparatorluğun çöküş nedenini dinden başka bir yerde aramak gerekir. Gayri resmi tarihin öne sürdüğü çöküş nedenlerinin bazıları da en az yukarıda belirtilen resmi tarih görüşünün bazı gerekçeleri kadar anlamsızdır. Güya Osmanlı padişahlarının Bizanslı, Ukraynalı, Venedikli gibi Hristiyan kökenli kadınlarla evlenmeleri Osmanlı soyunu yozlaştırmış, imparatorluk da bu yüzden çökmüştür. Bu iddianın genetik bilimi açısından yanlışlığı çoktan kanıtlanmıştır. Melezleşme insanların daha sağlıklı olmasına yol açmakta, buna karşılık akraba evlilikleri benzer genlerin hastalıkları daha belirgin hale getirmesinden dolayı kuşakları yozlaştırmaktadır. Avrupa hanedanları kendi aralarında evlenerek yozlaşmış, buna karşılık melezleşen Osmanlı hanedanı birçok delilik vakasına karşın bu hanedanlardan daha sağlıklı olarak varlığını sürdürmüştür. Ayrıca yabancı kökenli kadınların Osmanlı politikasını etkileyerek imparatorluğu batırdıkları iddiası da geçerli değildir. Çünkü unutmamak gerekir ki güçleri, mevcut devlet yapısı içindeki konumları ve saray içindeki ilişkilerle sınırlıdır. Bir başka deyişle imparatorluk içindeki entrikalar ve oyunlar ancak mevcut yapının ve ilişkilerin izin verdiği ölçüde etkili olabilmiştir. Mevcut yapı ve ilişkilerin nitelikleri ise bu yabancı kadınların güçlerinin çok ötesindeki değişkenler tarafından belirlenmiştir. Sevgili okurlarım, yukarıda sadece birkaç örnek verdim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedenleri ne doğal sınırlardır, ne Müslümanlık, ne de yabancı padişah eşleri ve anaları. Aşağıda bu nedenleri çok daha makro açıdan irdelemeye çalışacağım. Tarihsel diyalektik. Tarihteki her olay çeşitli tepkiler doğurur, bu arada karşıtlarını da yaratır ve güçlendirir. Bu diyalektik tarihin kaçınılmaz mantığıdır. Osmanlı'yı çökerten biri iç öteki dış iki temel süreç vardır. Bu iki süreç de aslında imparatorluğun güçlü yanlarından kaynaklanmıştır ama kaçınılmaz olarak onun yıkılmasına kadar giden diyalektik olayları da yaratmıştır. Osmanlı'nın yıkılış süreci kuruluşla başlar. Her insan doğduğu andan itibaren ölmeye başlar diye düşünürseniz bu yargımın hiç de haksız olmadığını göreceksiniz. Ama burada kastettiğim süreç sadece imparatorluğun doğmuş ve doğduğu andan itibaren ölmeye başlamış olması değildir. İmparatorluğun doğuş süreci onu yok edecek mekanizmaları da tetiklemiştir. İstanbul'un fethi Amerika'nın keşfine, Amerika'nın keşfi dünyanın değişmesine, dünyanın değişmesi Osmanlı'nın yıkılışına yol açıyor. Sevgili okurlarım, daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulduğunu belirtmeye çalışmıştım. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi sadece burada yaşayan bilim ve sanat insanlarının batıya kaçmasına ve oralarda yenilikçi hareketlerin başlamasına yol açmadı. Aynı zamanda Hristiyan dünyasını Osmanlı'ya karşı birleştirdi ve uzun yıllar sürecek olan yeni bir Haçlı Seferi dalgası başlattı. Ama asıl etki başka bir yerdeydi. Osmanlılar İstanbul'u fethederek bilinen dünyanın, yani Avrasya'nın kalbine el koymuşlardı. Doğu-Batı ticaret yollarının denetimi artık onların elindeydi. O dönem dünyasının tüm işleyiş mekanizması ise bu ticaret yollarına dayalıydı. Hem Kırım üzerinden Rusya'yı, hem Karadeniz'i, hem Anadolu'yu, hem de Akdeniz'i denetimlerine alan Osmanlılar, batılı ülkelerin ticaret yollarının tümünü kesmişlerdi. Kan damarları kesilen Batı yeni ticaret yolları aramaya başladı. Bu arama süreci hem Osmanlı'nın denetiminde olanların dışındaki yolların bulunmasına yol açtı, hem de daha önemlisi Amerika'nın keşfedilmesiyle dünyanın sınırlarını değiştirdi. Yeni bir dünya yarattı ve bu sürecin dışında kalan Osmanlı yeni dünyaya uyum sağlayamayıp çöktü. Osmanlı o zamanki dünyanın tümü demek olan Avrasya'nın egemeniydi. Amerika'nın keşfiyle bu dünyanın değişmesi onu yıktı. Tabii burada hemen iki soru akla geliyor. 1. Amerika'yı niçin Osmanlılar keşfedemedi de Avrupalılar keşfetti ve sömürgeleştirdi? 2. Amerika'nın keşfinden sonra oluşan yeni dünyayı Osmanlı niçin entegre olamadı? Birinci sorunun iki yanıtı vardır. Birinci olarak Osmanlılar bilinen dünyanın, Avrasya'nın denetimini eline geçirmişlerdi, yeni arayışlar içinde değillerdi. Kendi egemeni oldukları dünyanın sınırlarını ya da işleyişini değiştirmek gibi bir hedefleri yoktu. Sıkıntıda olanlar Avrupalılardı, yeni yolları da onlar aradılar. İkinci olarak Avrupalıların coğrafi konumları, yani Atlantik kıyısında olmaları Osmanlılara göre bu keşifler için daha uygundu. İkinci sorunun yanıtına gelince, Amerika'nın keşfinden sonra bu ülkeden Avrupa'ya aktarılan değerli madenler ve öteki zenginlikler doğrudan doğruya bu kıtanın toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını etkiledi, zenginleştirdi, canlandırdı, kapitalistleşme sürecini hızlandırdı. Osmanlılar ise bu sürecin dışındaydılar. Bir başka deyişle Batı'nın aydınlanma ve endüstrileşme süreçlerini başlatan büyük ivme Amerika'nın keşfiyle başladı. Osmanlı'nın bu sürecin dışında kalması onun nihai olarak çöküşünü hazırladı. Osmanlı'nın değişmezliğe dönük yapısı onun yeniliklere uyum sağlamak yerine yozlaşmasına, sistemin çökmesine yol açtı. Osmanlı'nın çöküşünün ikinci temel nedeni iç yapısından kaynaklanır. Osmanlı devlet yapısı, ekonomisi ve siyaseti değişmezlik üzerine kuruludur. Toprak mülkiyeti padişahındır, devletindir. Bireylerin iktidara ortak olmalarını güçlendirecek özel toprak mülkiyeti yoktur. Derebeylik ancak gerileme döneminde ortaya çıkmıştır. Bu da bir değişimi değil, bir yozlaşmayı yansıtır. İktidara ortak olmaya giden bir başka yol olan ticaret, Müslümanların değil, Hristiyanların denetimindedir. Zenginlik yoluyla iktidara ortak olma ve değişmeyi sağlama kanalları Müslümanlara kapalıdır. Merkezdeki vurucu güç olan ve iktidara ortak olabilecek nitelik taşıyan ordu, Hristiyan çocuklarından devşirme sistemiyle oluşturulan Yeniçerilere dayandırılmış, bu niteliğiyle dinsel geleneksel bir toplumda iktidara katılmasının yolları tıkanmıştır. Yeniçeriler sadece iktidar içi saray intrikalarında rol oynamışlar, bu da iktidarın değişime ayak uydurmasından çok yozlaşmasına yol açmıştır. İktidara ortak olmanın bir başka yolunu kullanabilme olanağına sahip bulunan Müslüman ordu, sipahiler tımar sistemiyle mülkiyetten yoksun bırakılmış, ayrıca Anadolu'da dağınık biçimde tutularak bir değişim odağı olması önlenmiştir. Bu nedenle Anadolu'daki her türlü ayaklanma değişmeye değil yozlaşmaya yol açmıştır. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in değişmezlik ilkesi üzerine kurmuş olduğu Osmanlı yapısı, değişme baskıları karşısında bu baskıları akılcı bir biçimde karşılayamamış, değişen dünyaya ayak uyduramamış, sistem olumlu yönde değişmek yerine yozlaşmıştır. Çöküşü hızlandıran ögeler, kapitülasyonlar ve milliyetçilik akımları. Sevgili okurlarım, resmi tarihin çok irdelediği ama en azından bir açıdan yetersiz kaldığı kapitülasyonlar tarihimizin en önemli ögelerinden biridir. Resmi tarih esas olarak kapitülasyonların Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hristiyan dünyasını bölmek için Almanlara karşı Fransızlara verilen ticaret ayrıcalıkları olduğunu söyler. Oysa kapitülasyonlar daha önce başlamıştır. Tarihle biraz daha ilgilenenler Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra Venediklilerin ve Cenevizlilerin ticaret ayrıcalıklarını kabul ettiğini ve kapitülasyonların bu tarihte başladığını görür. Oysa kapitülasyonlar çok daha eskidir, tarihleri Haçlı seferlerine dayanır. Fernand Braudel'in ünlü 2. Filip döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı çalışmasını inceleyenler, kapitülasyonların Haçlı seferlerinin kalıntısı olduğunu açıkça görürler. Haçlı seferlerinin kalıntılarının Doğu Akdeniz'de oluşturdukları yerleşim birimleri, Batı Avrupa'daki akrabaları ve tanıdıkları vasıtasıyla Doğu-Batı ticaret yolu üzerinde önemli bir ilişki hattı oluşturur. Ticaretin en önemli ögesi olan güvenli ilişki ancak Avrupalının Akdeniz'deki bu Haçlı kalıntılarının sayesinde kurulur. Dolayısıyla kapitülasyonlar Haçlı seferlerinden beri Doğu Akdeniz'in bir parçasıdır. Osmanlılar Doğu Akdeniz'i denetlemeye başlayınca bölgenin ayrılmaz bir parçası olan kapitülasyonları da devralmışlardır. İşte bu kapitülasyonlar güçlü zamanlarında Osmanlıların lehine işlev görürken, gerileme ve çöküş döneminde imparatorluğun yarı sömürge olmasına kadar giden bir dış sömürünün aracı olmuşlardır. Yabancı devletler çeşitli baskılarla Osmanlı ekonomisini bütünüyle denetim altına almışlar, bu da ülkenin ekonomik gelişmesini engellemiştir. Daha sonra alınan dış borçlar yukarıdaki bölümlerde de anlatıldığı gibi imparatorluğun iflasına neden olmuş, bu iflas ise onun tarih sahnesinden silinmesine yol açmıştır. Daha sonra ekonomi alanındaki bu kapitülasyonların adalet alanına da yaygınlaştırılması Osmanlı Devleti'nin çökmesini hızlandıran olayların başında gelir. Çünkü adli kapitülasyonlar devletin hukuksal bütünlüğünü zedelemiş yönetim ve adalet mekanizmalarına Batı ülkelerinin doğrudan müdahalelerine yol açmıştır. Osmanlı adalet sisteminin şeriata dayalı olması, kapitülasyonların adalet mekanizmasına da yaygınlaştırılmasının altında yatan ana nedendir. Tabii asıl nedenin Osmanlı'nın güçsüzleşmesi olduğu unutulmamalıdır. Batılı devletler kendi dindaşlarının İslam hukukuna göre yargılanmalarının haksızlık olduğu gerekçesiyle imparatorluğun adalet düzenini ve egemenliğini önemli ölçüde zedelemişlerdir. Lozan'daki en önemli pürüzlerden birini oluşturan kapitülasyonlar ancak bu anlaşmanın imzasıyla kaldırılabilmiş, sonunda 1926'da Medeni Kanun'un kabulüyle de ülkede laik ve demokratik bir hukuk sisteminin kurulması sağlanmıştır. Kapitülasyonların adli alanı da yaygınlaştırılması, Osmanlı'yı denetlemek amacının yanında hiç kuşkusuz Avrupa'da gelişen birey hukuku anlayışının bir sonucu olarak da görülebilir. Birey hukukunun gelişmesi ise Endüstri Devrimi'nden sonra filizlenen milliyetçilik akımlarının da ortaya çıkmasına yol açan değişmelerin sonuçlarından biridir. Milliyetçilik akımlarının gelişmesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandıran en önemli ögelerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu çeşitli din, dil, millet ve kültürlerden oluşan bir din-tarım imparatorluğuydu. Sevgili okurlarım, siz televizyon ekranlarına kadar yansıyan Osmanlı emperyalist değildi söylemlerine bakmayın. Bütün din tarım imparatorlukları gibi Osmanlı da fethettiği yerleri sömürmek üzerine kuruluydu. Savaşlardan sonra yapılan anlaşmalardaki yıllık ödemeler, Hristiyanlardan adam başına alınan cizye adlı vergi hep bu emperyalizmin göstergeleridir. Ama Osmanlı, İngiliz ve Fransız emperyalizmlerine göre en yumuşak, yerel halka ve yönetimlere en az müdahale eden bir yöntem uyguluyordu. Alacağı haraç azalmasın diye üretime ve yönetime hiç müdahale etmiyor, yerel yöneticilerden birini halkın başına geçiriyor, cizyeden dolayı da kitleler haline Müslüman olunmasını istemiyordu. Yoksa şimdi tüm Balkanlar Müslüman olacaktı. Dolayısıyla milliyetçilik akımları gelişince ilk ve en çok etkilenen ve hemen dağılan imparatorluk da Osmanlı oldu. İngiliz ve Fransız sömürgeciliklerinin 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar sürdüğünü, 1950'lere ve 1960'lara kadar sarktığını anımsatırsam, Osmanlı ile bu ülkeler arasındaki fark belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Osmanlı İmparatorluğu Endüstri Devrimi'ni kaçırdığı için milliyetçilik akımları dışarıdan Avrupa'dan geldi. Bu nedenle zaten Osmanlı'yı paylaşma planları yapan Avrupalı devletlerin elinde büyük bir ideolojik silah haline dönüştü. Klasik model yerel Hristiyan halkın ayaklanması, onu bastırmak isteyen Osmanlı'ya Avrupalı devletlerin müdahalesi ve bir uluslararası anlaşmayla bu yerel halka siyasal haklar verilmesi biçiminde işledi. Yunan, Bulgar, Arnavut, Sırp milliyetçilikleri Balkanları çok kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopardı ve çöküşü gerçekleştirdi. Tabii milliyetçilik akımları Ermenileri de etkiledi ve bu etkileme, 1. Dünya Savaşı'nda Ermenilerin Ruslar ve Fransızlarla birlikte Türklere ve Kürtlere saldırmasıyla tam bir boğazlaşma sonucunu doğurdu. Aslında Kurtuluş Savaşı sırasındaki muharebelerle sonuçlanan bu boğazlaşma, ne yazık ki Ermenilerin çabalarıyla daha sonra hesaplaşmaya dönerek bugün de sürmektedir. Bu arada Türk milliyetçiliğinin de gelişmesi kaçınılmazdı. Fakat ne yazık ki Türk milliyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu'nda öncülük alamadı. Batı'da olduğu gibi bir din tarım imparatorluğunu kendi içinden gelen dinamikle çağdaş bir endüstri toplumuna dönüştüremedi. Bu nedenle Türk milliyetçiliği Kırım kökenli Gaspıralı İsmail, Azerbaycan kökenli Ahmet Agayev, sonradan Ağaoğlu gibi Batı'da yetişmiş, Batı düşüncesinden ve uygulamalarından etkilenmiş düşünürlerce geç bir milliyetçilik olarak gelişti. Bir anlamda Türk milliyetçiliği Batı'dan gelen ve Hristiyanların imparatorluktan ayrılmasına yol açan milliyetçilik akımları Osmanlı'yı parçaladıktan sonra gelişmiştir diyebiliriz. Nitekim Osmanlı'nın bütün öteki milliyetçiliklerle birlikte Türk milliyetçiliğini de bastırmasının nedeni farklı milliyetleri Osmanlı kimliği altında birleştirmek istemiş olmasından kaynaklanır. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.